Ayrım 3. Şeytan. Yevgeni annesinin pek bir şeyden haberi olmadığını, ne olup bittiğini aslında kendisinden öğrenmeye çalıştığını fark etti. Bu konuşmalardan kadına borcu ödememiz gerektiği sonucunu çıkartıyorum dedi. Yarın ona gidip bana borç için zaman tanıyıp tanıyamayacağını soracağım. Ah sorma, sana ne kadar üzülüyorum ama en iyisi borcu ödemen. Sadece ona ödeme konusunda biraz sabırlı olması gerektiğini söyle dedi annesi. Belli ki rahatlamış. Aynı zamanda oğlunun aldığı karardan gurur duymuştu. Kendisiyle yaşayan annesinin olup biteni ve ne halde olduğunu hiç anlamaması yüzünden Yevgeni'nin durumu ayrıca güçleşmekteydi. Kadın hayatı boyunca lüks bir hayata öylesine alıştırılmıştı ki oğlunun o anda içinde bulunduğu durumu doğru dürüst kafasında canlandırabilmesi kesinlikle mümkün değildi. Durumlarının ansızın değişebileceğini, oğlunun her an elindekini avucundakini satıp yılda en fazla 2000 ruble kazandıracak herhangi bir işte kendisini ve annesini geçindirmek zorunda kalabileceğini kadın bir türlü kavrayamıyordu. Bu tehdit dolu ihtimali önlemenin biricik yolunun giderleri kısmak olduğunu kafasına basacak gibi değildi. Bu nedenle de Yevgeni'nin en küçük ayrıntılarda bile tasarruf etmeye çalışmasını, bahçıvanın, arabacının, ulakların, hatta evin giderlerini kısmasını bir türlü anlayamıyordu. Yetmiyormuş gibi birçok dul gibi mütevaffaya karşı hayattayken ona pek o kadar duymadığı özel bir saygıyla merhumunun yol açmış olduğu ya da yaptığı herhangi bir şeyin kötü olabileceğini ya da en azından değiştirilmesi gerektiğini düşünmek bile istemiyordu. Yevgeni büyük bir gayretle Sera'nın yanındaki bahçeye iki bahçıvanla ahırı da iki arabacıyla ayakta tutmaya çalışıyordu. Maria Pavlova ise o saf, dünyadan habersiz haliyle yaşlı aşçının hazırladığı yemekten şikayet etmediğinde ya da bahçedeki yolların süpürülmemiş olduğundan yakınmadığında, uşakların yerine köyden basit bir delikanlı kendilerine hizmet ettiğinde huysuzluk etmediği için Tanrı bilir anne olarak ne büyük bir fedakarlıkta bulunduğunu sanmaktaydı. İşte bu ruh haliyle Maria Pavlova, Yevgeni'nin bütün planlarını mahveden yeni borç talebini de oğluna eli açıklığını, iyi yürekliliğini gösterme fırsatı veren önemsiz bir hikaye gibi görüyordu. Maria Pavlovna aynı zamanda oğlunun bütün dertlerinden bir anda kurtulmasını, mümkün kılacak parlak bir evlilik yapacağından adı gibi emin olduğu için de onun içinde bulunduğu nakit sıkıntısına pek aldırış etmiyordu. Yevgeni gerçekten de parlak bir evlilik yapabilirdi. Kadın kızlarını oğluna vermekten büyük bahtiyarlık duyacak bir sürü aile tanıyordu. Büyük bir sabırsızlıkla bu fırsatı mümkün olduğunca çabuk kullanmak için bekliyordu. 4. Yevgeni de evlilik fikrini kafasında taşıyor ama bu işe annesinin bakış açısını paylaşarak bakmıyordu. Evliliği durumunu düzeltme aracı olarak değerlendirme fikri ona iyice ters geliyordu. Evlilikte dürüst davranmak ve sadece aşkı ölçü almak istiyordu. Tanıdıklarının çevresinde sağa sola bakınıp duruyor, acaba şu kız bana uygun mu diye düşünüyordu. Ama kader henüz karar vermemişti. Bu arada Stefanida ile ilişkisi böyle olacağını hiç ummadığı halde kopmamış, hatta aralıklı ama sürekli bir ilişkiye dönüşmüştü. İlk buluşmalarının ardından Yevgeni, kadınla bir daha yüz yüze gelmeyeceğini sanmıştı. Ama bir süre sonra aynı nedene bağladığı o eski huzursuzluk yeniden yakasına yapışıverdi. Ne var ki bu kez huzursuzluğu artık o kadar belirsiz sayılmazdı. Zihninde, ruhunun içinde aynı parıldayan gözleri görüyor, o göğsün derinliklerinden gelen sesleri işitiyor, taze, güçlü bir şeyin kokusunu duyuyor, önlüğünün altında kalkıp inen dolgun göğüsleri gözlerinin önünde canlandırıyor ve bütün bunları bodur fındık ağacının ve öteki ağaçların oluşturdukları, üzerine güneş ışığının döküldüğü aynı fundalıkların içinde gözünde canlandırıyordu. İlk seferden sonra utanıp sıkılarak da olsa yeniden Danila'nın kapısını çalmış ve yeniden öğle saatinde ormanda bir buluşma ayarlanmıştı. Yevgeni bu kez kadına ilk seferkinden çok daha dikkatli bakmış ve kadının her şeyi ona çok daha çekici gelmişti. Kadınla bir sohbet başlayıp kocasını sormuştu. Adam gerçekten de ihtiyar Mihayla'nın Moskova'da yaşayan fayton sürücüsü oğluydu. Demek ki öyle. Peki ya nasıl olup da Yevgeni ona kocasını nasıl aldatabildiğini sormak istemişti. Ne var diye sordu kadın. Düşüncelerini saklamayan akıllı bir kadın olduğu aşikardı. Öyleyse bana nasıl gelebiliyorsun? Ha, demek bunu kastediyorsun diye güldü kadın. Eminim o da aynısını orada yapıyor. Başka ne yapabilirim ki? Doğal ve cesur görünmek istediği belliydi. Bu da Yevgeni'nin hoşuna gitmişti. Gene de kadınla yeni bir buluşma için sözleşmedi. Kadın buluşmaları pek hoşlanmadığı Danila'yı araya sokmadan ayarlamalarını teklif ettiğinde de bunu kabul etmedi. O buluşmanın son buluşma olacağını umuyordu. Kadın gerçi onun hoşuna gidiyordu ve böyle bir ilişkiye ihtiyacı olduğundan ve bunda kötü bir yan bulunmadığından emindi. Gel gelelim ruhunun içinde davranışlarını onaylamayan ve bunun son olmasını uman katı bir yargıç oturuyordu. Ve bu yargıç en azından bu işe bulaşmak istemiyor, sonraki buluşmanın ayarlanmasına karışmaya yanaşmıyordu. Bu böyle bütün bir yaz boyunca sürdü gitti. Bu süre zarfında yaklaşık 10 kez ve her seferinde de Danila'nın arabuluculuğuyla Stepanida ile buluştu. Bir keresinde kocasını dönmüş olduğu için kadın gelememişti. Danila ona başka bir kadın önerdi. Yevgeni bir tiksinti duygusunun etkisiyle yaşlı adamın önerisini geri çevirdi. Koca gittikten sonra buluşmalar yeniden, önce gene Danila'nın arabuluculuğuyla başladı. Ama sonunda ne zaman buluşacaklarını kendileri kararlaştırmaya başladılar ve kadın yaşlı Prohorova'nın eşliğinde çıka geldi. Çünkü genç bir kadının tek başına dışarıya çıkması hiç hoş değildi. Bir keresinde Yevgeni tam kararlaştırılmış olan saatte ona gitmek üzereyken Maria Pavlovna'nın kızlarını oğlu Yevgeni'ye gelin olarak düşündüğü tanıdık bir aile kızlarıyla birlikte çiftliğe ziyarete gelince Yevgeni ne kadar kıvrandıysa da yerinden kımıldayamadı. Nihayet bir fırsatını bulduğunda samanlığa gidiyormuş gibi yapıp bir patika yoldan Stepanida'nın kendini beklediği ormandaki yere gitti. Stepanida orada değildi. Ama o alışıldık yerde kadının elinin uzatabileceği her şey yabani akdiken, ceviz dalları, hatta taze, kol kalınlığında bir ağaç dalı kırılmış ve bükülmüştü. Kadın burada onu beklemiş, heyecanlanmış, kızmış, öfkelenmiş ve o kırık dallardan ona bir anı bırakmıştı. Yevgeni, Stepanida'yı ertesi gün için çağırmasını sağlamak üzere kalkıp Danila'ya gitti. Kadın ertesi gün geldi ve ona her zamanki gibi davrandı. Yaz böyle geçti. Buluşmalar hep ormanda oluyordu. Sadece bir kez, sonbahardan kısa bir süre önce, kadının çalıştığı çiftliğin samanlığında buluştular. Bu ilişkilerin herhangi büyük bir anlama bürünebileceği Yevgeni'nin aklının ucuna bile gelmiyordu. Bu arada buluşmadıklarında Stepanida'yı hemen hemen hiç düşünmüyordu. Kadına para veriyor, kendisi için mesele de orada bitmiş oluyordu. Bütün köyün Stepanida ile olan ilişkisini bildiğini ve kadına imrendiğini, Stepanida'nın da oturduğu evdekilerin kadından para aldıklarını ve üstüne üstlük Stepanida'yı ilişkiyi sürdürmesi yönünde cesaretlendirip durduklarını ve hem paranın etkisiyle hem de evdekilerin cesaret vermesiyle kadının içinden günah düşüncesinin kazınılıp attığını bilmiyordu. Stepanida milletin kendisini kıskandığına bakıp yaptığım şey iyi olmalı diye düşünüyordu. Sağlığım için bunu yapmalıyım diye düşünüyordu Yevgeni. Belki yaptığım haksızlık. Belki kimse bundan söz etmezken herkes ya da çoğu kimse ilişkiyi biliyordur. Stepanida'ya refakat etmiş olan o yaşlı kadın bunu muhakkak biliyordur ve büyük olasılıkla öteki karılara anlatmıştır. Gerçekten de yaptığım haksızlık. Ama elimden başka ne gelebilir ki? Kaldı ki zaten pek de uzun sürmeyecek. Ona en çok sıkıntı veren şey de Stepanida'nın bir kocası olmasıydı. Başlangıçta herhangi bir nedenle herifin kötü biri olduğunu varsaymıştı. Bu da kendi davranışlarını haklı kılmaya yetiyordu. Gel gelelim adamı gördükten sonra çarpılmış gibi oldu. Güzel, sevimli, şık, zarif, kendisinden daha yapılı bir delikanlıydı bu. Bir sonraki buluşmalarında Yevgeni, Stepanida'ya kocasını gördüğünü ve buna çok sevindiğini, kocasının harika bir delikanlı olduğunu söyledi. Evet, köyde onun gibisi yoktur diye karşılık verdi kadın gururla. Yevgeni şaşırıp kalmıştı. O andan sonra kadının kocasını düşündükçe iyice daralıyor, içini sıkıntılar basıyordu. Bir keresinde Danila'nın yanındayken, konuşma sırasında adam sözü hiç dolandırmadan, "Mihail'e bana geçenlerde efendinin karımla ilişkisi olduğu doğru mu?" diye sordu, deyiverdi. "Bilmediğimi söyledim ona. Ama bir köylüyle olacağına bir efendiyle olması daha iyidir," dedim. "Peki o ne?" dedi. "Başka bir şey söylemedi. Bekle bakalım," dedi sadece. "Yakalarsam ağzının payını elbette alacaktır." "Ne yapalım? Adam geri döndüğünde bu işten tamamen vazgeçeceğim diye düşündü Yevgeni. Ne var ki adam geçici olarak şehirde yaşamaya devam etti ve Yevgeni Stepanida ile olan ilişkisini sürdürdü. Gerektiği anda keseceğim ve geriye hiçbir iz kalmayacak diye düşünüyordu Yevgeni. Ona göre mesele kapanmış sayılırdı. Yaz boyunca yeni müştemilatın inşasından tutun da hasada her türlü inşaattan borçların düzenlenmesine ve kıraç tarlanın satışına kadar bir sürü işle uğraşmak zorunda kaldı. Bunlar bütün dikkatini ve ilgisini emen ve gece gündüz aklından çıkmayan işlerdi. Bütün bunlar gerçek hayattı. Stepani'de olan ilişkisi ise ona bir ilişki bile demeye aslında yanaşmıyordu. Tamamen önemsiz, farkına bile varmadığı bir şeydi. Onu görme arzusu içinde uyandığında bu arzu ona öyle bir güçle hakimiyeti altına alıyordu ki başka hiçbir şey düşünemiyordu. Ne var ki bu uzun sürmüyordu. Kadınla bir kez buluştuktan sonra haftalarca, hatta birkaç ay kadın aklına bile gelmiyordu. Sonbaharda Yevgeni sık sık şehre indi ve orada Anneski ailesiyle buluşmaya başladı. Anneski ailesinin yabancı ülkeden eve yeni dönmüş bir kızı vardı. Yevgeni çok üzülen annesinin deyişiyle kendini çok ucuza sattı, anlayacağınız. Lisa Anneska'ya aşık olup ona evlenme teklifi etti. O günden sonra da Stepani'de olan ilişkisi sona erdi. 5. Yevgeni'nin niçin bula bula Lisa Anneska'yı bulup onu seçtiğini açıklamak zordur. Aynen bir erkeğin niçin bir başka kadını değil de o belli bir kadını seçtiğini açıklamanın güç olması gibi. Bu seçimi belirleyen hem pozitif hem de negatif sayısız neden bulunmaktadır. Nedenlerden biri Liza'nın Yevgeni'nin annesinin arzu ettiğinin aksine çok zengin bir gelin olmaması, ayrıca bir kadın Yevgeni'nin annesiyle olan ilişkilerinde çekingen ve saygılı davranması ve nihayet pek çirkin sayılmasa da öyle kıskanılacak bir güzelliğe sahip olmamasıydı. Ama asıl neden birbirine yaklaşmalarının Yevgeni'nin evlenecek olgunluğa eriştiği bir döneme rastlamasıydı. Evlenmek zorunda olduğunu hissettiği için aşık olmuştu Yevgeni. Lisa Anneskaya'dan başlangıçta çok az hoşlanmıştı Yevgeni. Ancak onunla evlenmeye karar verince kıza karşı öncekine göre çok daha güçlü bir duygu benliğini sarmıştı. Kıza aşık olduğunu hissediyordu. Lisa çok zayıf, cılız, oldukça boya vermiş bir kızdı. Her şeyi uzundu. Suratı, burnu, parmakları, ayakları çok yumuşak, beyaz, biraz solgun, hafifçe pembeye çalan bir teni vardı. Kumral saçları uzun, dalgalı ve yumuşaktı. Çok güzel, sevimli bakan, yumuşak, açık renk gözleri vardı ve bu gözler Yevgeni'nin özellikle hoşuna gidiyordu. Liza'yı düşündüğünde hep bu açık renk, sevimli, sıcak bakışlı, yumuşak gözler gözlerinin önüne geliyordu. Liza'nın fiziki görüntüsü buydu. Ruhunun görüntüsünün nasıl olduğu konusunda ise Yevgeni'nin bir fikri yoktu. Gözlerinin önünde hep kızın gözleri vardı o kadar. Ve bu gözler ona öyle geliyordu ki bilmesi gereken her şeyi söylüyorlardı. Gel gelelim bu gözlerin özelliği şöyle açıklanabilirdi. Liza 15 yaşında bir kızken eğitim için evden uzak bir pansiyonda kaldığı sıralarda durmadan yakışıklı bütün erkeklere aşık oluyor, aşık olunca da canlı, mutlu, neşeli bir hal alıyordu. Pansiyondan ayrıldıktan sonra da karşısına çıkan bütün genç erkeklere aşık olmuştu ve elbette Yevgeniye de onu ilk gördüğü andan itibaren vurulmuştu. İşte tam da bu aşk onun gözlerine, Yevgeni'yi kendisine öylesine bağlayan o özel ifadeyi vermişti. O kış daha önce de iki delikanlıya aynı anda aşık olmuştu ve bu delikanlıların odaya her girişinde yanakları al al olurken eli ayağı birbirine dolanıyordu. Ama zaten onların daha adlarını geçmesi bile bu sonuca yol açmaya yetip de artıyordu. Ne var ki annesi ona Yevgen İrtenyev'in ciddi niyetler beslediğini gördüğünü hatırlatınca ona karşı sevgisi öteki iki delikanlıya olan aşkının kayıtsızlığa dönmesi ölçüsünde artmaya başladı. Yevgen kızın evinden çıkmamaya başladığında, soyluların toplantılarında bu kızla başka kızlardan daha sık dans ettiğinde ve kızı açıkça kendisini sevip sevmediğini sorduğunda, kızın aşkı neredeyse hastalığımsı bir özelliğe kazanmaya yüz tuttu. Kız Yevgeni'yi geceleri rüyasında ve gündüzleri karanlık odalarda görüyordu. Kız için artık var olan başka kimse yoktu. Yevgeni kızı evlenme teklifi ettikten sonra öpüşüp ardından nişanlandılar. O andan itibaren kızın artık ondan başka onunla hep birlikte olmaktan, onu sevmekten ve onun da kendisini sevmesinden başka bir düşüncesi kalmamıştı. Yevgeni ile gurur duyuyor, Yevgeni'ye ve onun kendisine olan sevgisinden eli ayağı dolaşıyor, aşktan uçuyor, eriyip dağılıyordu. Yevgeni de onu tanıdıkça daha çok sevmeye başlamıştı. Böyle bir aşk bulabileceğini hiç ummamıştı ve bu aşk onun duygularını da daha şiddetle körüklemekteydi. 6. İlkbahar kapıyı çalmadan önce Yevgeni, çeşitli işlerini halletmek üzere ama asıl düğün hazırlıklarının çoktan yapıldığı evde neler olup bittiğini görmek üzere Semyonovskoye köyüne geldi. Maria Pavlonova oğlunun seçiminden memnun olmamıştı. Ama bu, sırf oğlunun kısmetinin aslında olması gerektiği kadar parlak olmayışı ve oğlunun gelecekteki kaynanası Varvara Alekseyevna'dan hoşlanmadığı içindi. Kadın iyi mi kötü mü bilemiyordu. Zaten işin bu yanı da onu pek ilgilendirmiyordu. Ancak kaynanayı daha ilk gördüğünde onun edepli, terbiyeli bir hanımefendi olmadığını anlamış, bu da onu kederlendirmişti. Alışkanlık sonucu yüzeysel kibarlığı ve dürüstlüğü sevdiği için endişelenmişti. Oğlu Yevgeni'nin de bu konuda çok hassas olduğunu biliyor, dolayısıyla da ileride bol bol tatsızlık yaşayacağını tahmin ediyordu. Kadının kızını ise Yevgeni beğendiği için kendisi de beğenmişti. Kızdan haz etmeyi bilmek ona yetecekti. Maria Pavlovna da buna yürekten hazırdı. Yevgeni annesini son derece mutlu ve memnun buldu. Kadın evi hazırlayıp düzene sokmaya çalışıyor ve gelini eve gelir gelmez hemen yolculuğa çıkmak için gerekli hazırlıkları yapıyordu. Yevgeni evde kalması için ona ısrar etti. Yolculuk işi geçici olarak ortada kaldı. Akşamleyin yemeğin ardından Maria Pavlovna her zaman olduğu gibi pasyans oyunu için iskambilleri masaya getirdi. Yevgeni de masadaydı ve ona yardım etti. Bunlar en mahrem, en samimi konuşmaları yaptıkları saatlerdi. Bir parti bittikten sonra Maria Pavlovna gözlerini oğluna dikti ve biraz tereddütlü, kemkün bir sesle ''Sana bir şey daha söylemek istiyorum sevgili Yevgeni'' dedi. ''Elbette bu konuda bildiğim bir şey yok ama gene de sana ne de senin, ne senin ne de eşinin, Tanrı göstermesin, sonradan başına dert olacak bir şeylerin kalmaması için evlenmeden önce bütün bekarlık maceralarını yoluna sokmanı tavsiye ederim. Beni anlıyorsun değil mi?'' Yevgeni, Maria Pavlovna'nın sonbahardan bu yana koparmış olduğu Stepanida ile olan ilişkisinden haberdar olduğunu ve bu ilişkiyi kastettiğini ve yalnız yaşayan bütün kadınlar gibi bu ilişki erkeklerin gözündekinden çok daha büyük bir anlam ve önem atfettiğini hemencecik kavramıştı. Yevgeni hem utançtan hem de sevgili Maria Pavlovna'nın iyi niyetle de olsa kendisini ilgilendirmeyen, kavramadığı ve kavrayamayacağı işlere burnunu sokmasına duyduğu öfkeden kızardı. Annesine kimseden gizli saklı bir yanı bulunmadığını, evliliğe engel oluşturabilecek bir şeye meydan vermeyeceği şekilde her zaman dikkatli davrana geldiğini söyledi. ''İşte buna sevindim sevgili delikanlı. Ne olursun kusuruma bakma lütfen.'' dedi kadın biraz şaşkın bir halde. ''Gel gelelim Yevgeni.'' Annesinin henüz baklayı ağzından çıkarmamış olduğunu fark ediyordu. Nitekim kadın bir süre tereddüt geçirdikten sonra oğluna, Peçnikovlara vaftiz anneliği yapması için kendisine rica edildiğini anlatmaya başladı. O anda artık Yevgeni'nin yüzü utanç ve öfke nedeniyle değil, birazdan işleyeceği şeylerin çok önemli olacağına ilişkin yürek daraltıcı bir ön seziyle kıpkırmızı kesildi. Söyledikleri ve düşündükleriyle taban tabana zıt bu sezgi, tamamen irade dışı bir yerden gelip bütün benliğini kapladığı halde çok yerinde bir sezgiydi. Maria Pavlovna sanki az önce konuşmanın doğal bir uzantısıymış gibi, o yıl dünyaya çok çocuk geldiğini, bu aşikar belirtiler üzerine bir savaş hazır olunması gerektiğini, dipnot, savaşlardan önce ve sonra doğumlarda patlama yaşandığı kanaatine dayalı bir inancın ifadesi, vasinlerde dünyaya bir çocuk geldiğini, aynı şeyin genç kadının dünyaya bir erkek çocuğu getirdiği Peçnikovlarda da söz konusu olduğunu söyledi. Maria Pavlovna bütün bunları masum bir tarzda anlatmaya niyetliydi. Ne var ki oğlunun nasıl kızardığını, sinir içinde kelebek gözlüğünü durmadan çıkartıp taktığını ve telaşla bir sigara yaktığını fark edince bir utanç duygusuna kapılarak sustu. Yevgeni de susmuş, suskunluğunu nasıl açıklayabileceğini bilmez bir hale gelmişti. Dolayısıyla ikisi de birbirini anlamıştı.